أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an neden dışlanıyor? Yani hemen her dersimizde Kur'an'ın dışlanmasıyla ilgili çok sayıda örnek verdik. Bugün de Allah nasip ederse bazı örnekler vereceğiz. Yani şunu çok çok iyi bilelim. Allah-u Teala Bakara suresinin 30. ayetinde Adem aleyhisselamı muhalif bir yapıda yaratacağını söyleyince melekler şaşırmışlardı. Allah Allah, bu ne biçim muhalefet? İnsanlar birbirine, yani erkek erkeğe muhalif, kadın kadına muhalif, kadın erkeğe muhalif, böyle bir yapıda kan dökülür. Allah-u Teala dökülmez demedi. Ama sizin bilmediğiniz şeyler var dedi ve Adem Aleyhisselam'a bütün varlıkların ismini, neye yarayacağını öğretti. Şimdi bakın, Adem Aleyhisselam da imtihana tabi olan kişilerden olduğu için Allah-u Teala ona her türlü imkanı verdi. Havva ile beraber, onun da eşi, bir karı koca, bir bahçe onlara şey yaptı. Hadi girin şu bahçeye dedi. Ve orada istediğiniz her şey var dedi. Yani orada ne susarsınız, ne güneşte kalırsınız, yani ne aç kalırsınız, ne çıplak kalırsınız. Yani giyeceğiniz de var, yiyeceğiniz de var. Ne isterseniz var. Ama Allah bir tek şart koştu. Her şeyi yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. O ağaç ne ağacı olursa olsun hiç önemli değil. Ama Allah o konuda emir verdiyse asla yaklaşılmaz. Bir de ikinci bir şey söyledi Allah. Taha suresinde Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Diyor ki bak diyor, şu iblis var ya, sana da eşine de düşmandır diyor. Neden? Çünkü iblis de mukarreb meleklerdendir. Adem'den dolayı görevden kovuldu. Allah-u Teala Adem'e secde edin dediği zaman içine yediremedi, yapmadı ve görevden kovuldu. Kendi kafasına göre bir takım şeyler yaptı. Mesela Allah ona dedi ki, niye emrettiğim halde secde etmedin? Gerekçe tamamen Allah'ın sözünü başka tarafa çevirerek, ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yaratın, onu çamurdan. Bak, yaratıcı sensin, beni sen yarattın diyor. Ama ne diyor? Beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Yaz. Tamam, Allah bilmiyor mu sen neden yarattığını? Niye secde etmedin diye soruyor. Onun cevabını versene. Yok. Hemen başka tarafa kayıyor. İşte bu iblise Allah'ın söylemiş olduğu bu söz Kur'an ayeti değil mi? Bugün zaten bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Şimdi o sözü başka tarafa çevirdiği için ben sana boyun eğmem demiyor kesinlikle. Ama başka tarafa çevirdiği için Allah'a karşı böyle sanki Allah'ı kandıracakmış gibi davrandığından dolayı Allah ne yaptı? Kovdu. Kovduktan sonra suç kendinde değil. Suç Adem'de ve Havva'da. Onlardan dolayı kovuldu. Bütün işte ben bunları, bunların soyundan gelenleri göreceksin, şöyle yapacağım. Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ne diyor? Öğretmeni Allah, dikkat edin. Yani falan okulda ölmüş, okumuş, o mahallenin mahalle arkadaşları kafasını bozdu. Bugün sosyal medyaya giriyorlar, herkes bir şey söylüyor. Bu çocuklara bir şey anlatılamıyor. Öyle bir ortam yok.
Kirliliği yok yani.
Zihin kirliliği diye bir şey yok. Öğretmeni Allah. edindiği bilgilerden tek bir yanlış yok. Ki melekler zaten onun bilgileri karşısında şaşırıp kalmışlardı.
İmani konuda da en ufak bir sıkıntı yok.
İman konusunda da en küçük sıkıntı yok. Çünkü şey yok yani. Allah-u Teala ile muhatap oluyor. Allah ona emir veriyor. Yani ne kötü bir komşusu var. Ne efendim kafasını bozan şu yayın var. Hiçbir şey yok. Orada ne diyor Allah? Diyor ki bak bir bu ağaçtan yeme diyor. İkinci bir emir daha veriyor. Diyor ki ya Adem hâdâ aduvun leke ve li zevcik. Bunu Allah-u Teala Taha suresinin 117. ayetinde söylüyor. Bak bu var ya bu iblis. Senin de eşinin de düşmanıdır. Peki sizin ikinizi de o bulunduğunuz bahçeden çıkarmasın ha. Yani ona uyarsanız o bahçeyi kaybedersiniz. Bugün mesela kredi alanlara diyoruz. Bak kredi alırsan bütün malını kaybedersin. Bütün sistemin çöker. Ondan sonra hele şu problemi bir çözeyim ondan sonra. Yapma kardeşim. Allah'ın emrine karşı çıkamazsın. Şimdi ondan sonra bakın o zaman sıkıntıya girersin diyor Allah. Fakat Adem ne yaptı? İblisin sözüne kandı. Bak Allah'ın sözünü dinledi mi? Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler Allah'ın sözü değil mi? Bakın Adem en önemli örnek. Hiçbir şey diyemezsiniz. Efendim geleneğe uydu deme imkanı var mı? Efendim işte falanca adam bunun kafasını bozdu. Hayır. Yok işte sosyal medyadan şu mesajlar geldi. Şurası mı? Hayır.
Dışarıdan onu etki edebilecek hiçbir faktör yok.
Hiçbir faktör yok. Allah da uyardı. Uyaran da Allah. Falanca hoca filanca hoca diye değil. Ne diyor burada Allah ona? Bak bu seni bahçeden çıkarır diyor. Şeyi de cezası da çok ağır. Bak sıkıntıya girersin diyor. Ne yapıyor? Şeytan nasıl vesvese veriyor? Diyor ki ya Adem şimdi vesvese ne demek? Fıs fıs fıs fıs. Şöyle dikkat edin. Böyle fısıltı insanın çok daha dikkatini çeker. Bir şey ya ne fısıltıyorsunuz ya? Ha, dur bir de ben duyayım. Ha ne? Çok böyle dikkatli bir şekilde vay be şu ağaç var ya bunu yiyen adam ölümsüzleşir ya. Ne diyor bu adam ya? Şimdi sana diyor şu ağacı bir ağaç göstereyim mi diyor. Bu ağaçtan yersen ölümsüzleşirsin. Adem Aleyhisselam insanın ölümlü olduğunu öğrenmiş Allah'tan. Başka yok olmayacak bir saltanat diyor. Onu da sana göstereyim mi? Yani ebedi yaşayacağın ağaç ve saltanat göstereyim mi diyor. Vay be. Demek ki bu ağaçtan yersek ölüm yok. Ve sürekli bir sultan olacağız. Zaten çoluk çocuğun olacağını da biliyor. Muhalefeti de her şeyi de biliyor. O zaman erkek de bize muhalefet etsin. Hemen cezasını veririz. Ya Allah'ın dediği olmayacak da iblisin dediği olacak öyle mi? Ona kanan Adem gibi birisi değil mi? Ne hemen arkasından yediler. Menfaatlerine geldiği için. Ondan sonra Allah-u Teala hemen onları diğer canlılardan ayıran elbise. Yani insan diğer canlılardan ayıran tek şey elbisesidir. O elbise açıldı. Bu defa cennet yaprakları, bu bahçenin yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Burada Allah ne diyor bakın. Bu son derece önemlidir. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ fegava. Adem Rabbine isyan etti. Allah'a isyan ne demek? En ağır suç değil mi? Bak, isyan etti. Fegava ve kendi hayallerine daldı. Takım kuruntular peşine düştü. Allah'ın vermediğini o ağaç verecek. Dikkat ederseniz bütün sapıklar kendilerini Allah'ın yerine koyar, karar verirler. Şimdi bakın, Adem isyan etti. Bir gün Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyorum. Bu ayetleri okudum. Adem Rabbine isyan etti. Okuyunca oradan birisi hemen korktu. Sen nasıl Adem'e, böyle bir yüksek sesle, sen nasıl Adem'e isyan etti dersin? Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi. Onlar işte şey, masumdur. İsmet sıfatı vardır falan. Kardeşim, bunu ben söylemiyorum. Bak, Allah söylüyor. Ayeti okudum. Yani çünkü insanlar öyle bir hal yetiştirilmişler ki, neyse. Rabbine isyan etti. Peki, Adem Allah'ın kaç tane sözünü dinlemedi? İki tane. Bir, şu ağaçtan yeme dedi. Adem ile Havva yediler ikisi de. Bu şeytanı, bu senin en büyük düşmanındır, seni buradan çıkarmasın ha dedi. Dost bildiler değil mi? Bakın, Adem ve Havva iki suç işledi. Şeytan en başta bir suç işledi. Adem'e secde et dedi, etmedi. Peki neden şeytan kafir oldu da Adem kafir olmadı? Bunun sebebi ne?
Fetâbe aleyhi yaptı.
Adem Allah-u Teala, ben sana emrettiğim halde neden şey yaptın? Bu ağaçtan yememeni emrettiğim halde neden yedin diyor. O Araf suresinde Allah-u Teala bildiriyor onu. Adem'le Havva'ya ikisine birden niye yediniz diyor. Onlar hemen ne yapıyorlar? Biz yanlış yaptık ya Rabbi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasir. Ya Rabbi, biz yanlışı kendimize yaptık. Biz kendimizi çok kötü duruma düşürdük. Eğer sen bizim hatalarımızı örtmez ve bize merhamet etmezsen, kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Kaybedenlerden oluruz ifadesi de çok önemli. Hasirin çoğuldur değil mi? Bunlar iki kişi. Hasireyn demiyor. Hasirin çoğul. Çünkü kaybeden başkaları da var. Demek ki o iblisten önce yoldan çıkanlar var. O şeylerden. Allah, yani o zaten iblis de yoldan çıktı, kafirlerden oldu diyor. Demek ki ondan önce de kafirler var. Çünkü onlar da, cinler de imtihan için yaratılmıştır. Şimdi iblis böyle yaptı. Şey, affedersiniz, Adem ne yaptı? Hatasını kabul etti. Yanlış yaptım ya Rabbi. Beni affet dedi. Allah da affetti. Tamam. Peki, iblis öyle mi yaptı? Ben yanlış yaptım demedi. Ben yaptım, doğru. Hatta öyle ısrarcı davrandı ki, bana sonra, ya Rabbi, beni bunlar şimdi yani son kişi yaşayacak zamana kadar beni yaşat dedi yani. Yani yeniden diriliş gününe kadar beni yaşat dedi. Ömür verecek. Yani düşünüyor, nasıl olsa Allah affeder. Sonunda ben bir tevbe eder, kurtulurum. Ondan sonra kesinlikle doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yolu bilmeyen orada oturabilir mi? Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Göreceksin, çoğusu sana şükretmeyecek, görevlerini yapmayacak. Ve Allah'a meydan okuyor. Sonra da biliyorsunuz Haşr suresinde iblis ne yapar? İnsanlara yoldan çıkın der. Yani şimdi bak bu kafir psikolojisini çok iyi anlamamız açısından son derece önemlidir. Bak burada diyor ki Allah-u Teala münafıkları şeytana benzetiyor. İşte burada işte hem Yahudi şeyler var, yani kafirler var, hem münafıklar var. Yahudiler de Allah'ı kandıracaklarını düşünüyorlar. Münafıklar da öyle. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُونَ Allah'a karşı oyun oynamaya çalışıyorlar. Yahudiler de Bakara 75. ayet, 76. ayette ne yapıyor? İstersen oku ayeti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Yani o müminlerle karşılaştıklarına onlara derler ki evet biz de müminiz, biz de iman ettik.
Geliyorlar Resulullah'ı dinliyorlar, Kur'an'ı dinliyorlar. Çok doğruyu anlıyorlar. Yani şimdi dersimizin adı neydi?
Kur'an niçin dışlanıyor?
Kur'an'ı gelip anlıyor bak. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Öyle değil mi ayet?
Evet.
Bunlar size inanacağımızı mı umuyorsunuz?
Bir önceki ayet yok.
Tabii bir önceki. Fakat كَانَ فَلِيقُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامُ Allah'ın bir kısmı geliyor. Resulullah'ın yanında Allah'ın kelamını dinliyor. Yani Kur'an dinliyor. ثُمَّ يُحَرِّفُونَ وَمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا Doğru bağlantıyı kuruyorlar. Ha bu bizim beklediğimiz nebi ve beklediğimiz kitap. Çünkü onların iman şartlarından bir tanesi de gelecek nebiye inanmak. Ondan sonra ha aslında bu böyle. Yuharrifune derken aynen iblisin yaptığı değil mi?
Tamam, öyle, o kelime öyle, öyle anlam verilmez ama.
Öyle değil. Ya yani şimdi ya bırak şimdi Allah'ını seversin. Evet. Falan. Bugün yani hocaların çoğusu böyle. Ondan sonra
ve hum ya'lemun.
Bunu bile bile yapıyorlar. İblis bilmeden mi yaptı? İblis de bile bile yaptı. Ama Adem ne yaptı? Adem kendinin suçlu olduğunu kabul etti. İşte suçlu olduğunu kabul ettiği için günahkar. Üç kâsilik yaptığı için ne oluyor? Kâfir oluyor. Peki onlar ne? Şimdi oku ayeti.
Ve izâ halâ ba'duhum ilâ ba'dın kâlu etuhaddisûnehum bimâ fetehallâhu aleyküm liyuhâtûküm bihi inde rabbiküm. Kendi başlarına kaldıklarında da diyorlar
yani
ki
birbirlerine yani Yahudiler bir araya geliyor. Evet.
Allah'ın size açtığı bu şeyi niçin konuşuyorsunuz? Niçin sürekli onların yanında bu evet bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu vurgu yapıyorsunuz? Allah katında hesaba çekilirken Allah bunu sizin karşınıza delil olarak getirecek. Siz bunu söylemiştiniz diyecek. Bunu efela takunun bunu düşünemiyor musunuz?
Bak yani ne yap? Allah'a kandıracaklarına evet, inanıyorlar değil mi? Evet. İblis de aynı. Evet. Ve iblis ne yapıyor? İşte bu Haşr suresinin bu ayeti bak diyor ki kemeteliş şeytan. Bunun yukarısında münafıklar anlatılıyor, Yahudiler anlatılıyor biliyorsun. Kemeteliş şeytan tıpkı şeytan gibi. اِذْقَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفُرْ İnsana kafir ol der. Ya boş ver. Kafir ol demek ne demek? Ya bu ayeti görme kardeşim.
Şimdi sırası değil yani bana.
He?
Şimdi sırası değil.
Şimdi bana. Sırası değil. Ya şimdi bu ayetin zamanı değil.
Evet zaman değil.
Kafir üstünü örtmek. Ya şimdi bırak bu ayet. Ayeti sil değil. Ayet dursun ama.
Evet.
Şimdilik dur bakayım ya. Her şeyin bir zamanı var.
Evet. Ve o zaman hiçbir zaman gelmiyor hocam.
Gelmez. Gelir ahirette gelecek o. Ya Rabbi biz dünyaya döndür diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. Ne diyor? Ya tamam amen. Tabii ki ayet var. Amen la. İşte bu. Bunların dediği gibi. Ya bak. İnsana ne diyor? Kafir o. Kafir o ne demek? Ya bu ayeti görme. Ya şimdi dur. Bu ayetin şu anda zamanı değil. Ya kardeşim niye yani şu kadar bizim bir sürü takipçimiz var. Sosyal medya var. Şu var bu var. Yani ya her şeyin bir zamanı var. Dur ya. فَلَمَّا كَفَرَ Ayeti örttüğü zaman biliyor ki bu adam yoldan çıktı. Ne diyor o zaman? Bak, beni karıştırma. Ben senden uzağım. Beni, adamı kafir yaptığı zaman bak beni karıştırma bu işe. Niye?
İnni ehafullahi rabbel alemin.
Tüm varlıkların sahibi olan Allah'tan korkarım ben diyor. Bunu diyen kim? İblis söylüyor bunu ya. Şeytan. Tabi burada iblis demiyor ayet. Şeytan. Şeytan demesi çok farklı. Çünkü insan ve cin şeytanları.
Şimdi hocam filmlerde mafya babası birini öldürtürecekse silahı kendisi eldivenle tutuyor. Öldürtüreceği katile çıplak elle teslim ediyor. Sonra çıplak elle bunu parmak izi kaldığı için olası bir polis yakaladığı zaman adam diyor ki ben bu herifi tanımıyorum. Şeytan da kafir ol diyor. Sonra diyecek ki ben bu adamı tanımıyorum.
Yani bakın şey, iblis ne? Ben Allah'tan korkarım diyor. O zaman şunu çok çok iyi anlayalım. Kafir kim? Peki Allah'tan korkarım derken yalan söylemiyor mu?
Evet, devamındaki ayet zaten onun da öteki kadar suçlu olduğunu söylüyor. Fekâne âkıbetuhumâ ennehumâ finnâr kâlideyni fîhâ.
İkisinin de cezası bu şeytanda. Şeytan kelimesinin asıl anlamı kendi yoldan çıkmış, başkalarını da çıkarmaya çalışıyor. Başkalarını da çıkarmaya çalışmazsa kafir denir, biter. Ama kendi yoldan çıkmış ama başkalarını da çıkarmaya çalışıyor. Ya bırak diyor. Ve bunların doğru yolun üstünde oturduğu için Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen şeytanlık yapamaz. Yani doğruyu bilecek ki şeytanlık yapsın. Şimdi burada şunu da okuyayım, ondan sonra size şey yapacağım. Şimdi burada bakın, o bahçede Adem Aleyhisselam bulunduğu bahçede kimler vardı? Adem, Havva, üçüncüsü
İblis.
Üçü oradaydı. Allahü Teala bu Bakara suresinde üçüne şöyle diyor: İhbitu minha. Ne diyor? İhbitu minha ne demek? İnin oradan aşağı. Demek ki o bahçe yüksekçe bir yerde. İhbitu minha. Oradan aşağı inin. Kul nehbitu minha cemiyan. Hep birlikte inin. Çünkü iblis de Allah'a isyan etti. Yoldan çıkarmaya çalıştı. Adem de, Havva da.
Hepsi makamını kaybetti.
Yani işlenen bir haram mutlaka bir mahrumiyet doğurur. Her haram size bir şöyle 100 basamak düşünseniz bir basamak kaybettirir. Sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra en alt basamağa inersiniz. Tevbe ettikçe basamak basamak yükselirsiniz. Hep birlikte inin oradan. Şimdi bakın. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا. Eğer size benden bir rehber gelirse. Rehber ne demek?
Kitap.
Niye? Çünkü hemen bu surenin ikinci ayetinde ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ dedikten sonra, yani kitap bu, Allah'ın kitabı olduğunda şüphe yok. Ne diyor? Hüden lil alemin. Hüden lil muttakin. Kendilerini yanlıştan koruyanlar için bir rehberdir. Yanlıştan korumuyorsan, ya tamam elbette bizim de hatamız var, hatanı savunuyorsan, yanlışı savunuyorsan, Kur'an-ı Kerim sana yol göstermez. Sen Kur'an'a yol gösterirsin bunlar gibi. Öyle değil mi?
Evet.
Sen Kur'an'a yol gösterirsin. Şimdi zamanı mı ya? Bak diyor ki فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Kim benim rehberime uyarsa, bakın şu yoldan git, sağa sola sapma, hedefine ulaşırsın dendiği zaman adam hedefine ulaşır değil mi? E bunu söyleyen Allah. Ama şu çok çok önemli değerli izleyiciler, şuna çok dikkat edin bakın lütfen. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ama kafir olan. Ne demek? O ayetlerden herhangi birinin üstünü örten, tıpkı iblis gibi. Ya Rabbi sen bana emretmedin demiyor. Ya yapmadım ama bir sor ki niye yapmadım? Ya benim bir sürü şeylerim var. Siz bilmiyorsunuz benim durumumu. Bir sürü sorumluluklarım var. Ben şimdi bunu, şunu bu. Yahu kardeşim, sen mi daha iyi biliyorsun Allah mı? Aynen iblisin yaptığı işte. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kim ki Allah'ın bir ayetinin, herhangi bir ayetin üstünü örter. Bir tane. Kefere örtmek demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de çiftçiye kafir diyor değil mi ayette? Niye? Kafir de gübreyi, tohumu koyup üstünü örtüyor. aynı kökten Cenab-ı Hak için de kullanan kefaret var. Ve kefirannâ seyyiatina. Bizim günahlarımızı ört diyoruz. Onun için küfür kelimesi örtmek demektir. Vellezîne keferû, kim herhangi bir ayetin üstünü örter. Ama ne yaparak örtüyor? Ve kezzebû bi âyâtinâ. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyerek örtüyor.
Kasıt varsa diyor.
Kasıt var. Şimdi Adem de görmezden geldi ama yalan söylemedi. İblis görmezden geldi, yalan söyledi. Sanki Adem Allah şey İblis'e sen neden yaratıldın diye sormuş gibi o yalan söyledi ama Adem ben yanlış yaptım ya Rabbi dedi. Yalan söyleyerek ayeti görmezden gelirse.
Şuradan buraya vurgulayalım. İnsanlar yanılgı olarak Allah'ın ayetlerinin üzerine örtebilirler. Mesela bilmiyordu adam içkinin haram olduğunu.
Bilerek de örter. Ama kendini günahkar kabul eder. Mesela Adem bilmeden mi yedi o ağaçtan?
Yok, kasıtlı yedi yani.
Bilerek yedi. Ama üstünü örtme. Ya Rabbi sen bana böyle emretmedin. İşkarçılık yapmadı. Demagoji yapmadı. Biraz sonra göreceğiz. Mezheplerin, bugün işte gündemde faiz var, mezheplerin %100'ü, %99'u değil, faiz konusunda tam iblis gibi demagoji yapmışlardır. Tam, birebir. Göreceğiz, örnek olarak onu anlatacağız. Sen şey yapmıştın değil mi? Hazırlık yapmıştın, tamam. Ah diyor ki, yalan söyleyerek üstünü örtenler, onlar cehennemin ashabıdır. Bak Adem'i Allah etti. Havva'yı da affetti. Çünkü hatalarını kabul ettiler. Hatta affetmekle kalmayıp onu seçti de yani şey de yaptı. Havva'yı değil de Adem'i seçti. Ya da çocukları da oluştuktan sonra onu seçti ve Nebi de yaptı. Ona hüda da verdi. Yani burada yani hüda yani Adem'e kitap verdiğinin de çok açık delilidir bu ayet. Hum fiha halid, onlar o ateşin içinde ölümsüz olacaklardır. Şimdi işte burada Kur'an neden dışlanıyor? Neden insanlar Kur'an'ı ya şimdi o ayet yani Kur'an derken Kur'an'ın tamamını lütfen düşünmeyin. Çünkü Allah'ın herhangi bir emrini dışlamakla tamamını dışlamakla da bir şey yok. Şimdi mesela sana sorayım. Bir adam senin sözlerinin çoğusu inansa da hesabına gelmeyenlere inanmazsa bu adam bana inanır der misin?
İnanmaz derim hocam. Çünkü belki de en inanması gereken yerde inanmıyor zaten.
Yani sen demiyorsan Allah der mi?
Evet. Mümkün değil.
Dolayısıyla şimdi burada istersen sen de yaptığın o ayetleri
evet hocam, bu,
bunun devamı niteliğinde.
Devamı niteliğinde bu siz Adem örneği üzerinden verdiniz. Bu da konuyu biraz daha genişletecek. Şimdi hocam biraz önce yapmış olduğunuz açıklamada işte Hazreti Adem neden böyle yaptı dedik. Ben o konuya şöyle geri döneyim. Şeytan niye böyle yaptı peki? Yani şeytan niye kafir oldu? Kısaca işte ben ondan daha hayırlıyım. Hocam insanlar herhangi bir gerekçeyle, herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple müşrik olabilirler. Allah'ın ayetlerini görmezden gelebilirler. Şeytanın görmezden gelme nedeni neydi? Ben ondan daha iyiyim. Ya bu zıp çıktı yani yeni geldi. Bu kim? Neyin nesi oluyor? Bir kıskançlıkla yaptı. Hazreti Adem de işte güya ağaçtan yediği zaman o kurguladığı, hayal ettiği makama, o yüceliğe, o iktidara, o sultanlığa ulaşacağını zannettiği için yaptı. Yani duyguları Allah'ın emrinin önüne geçiyorsa insanın maalesef işte bulunduğu yeri de kaybedip gidiyor. Şimdi hocam burada fazla şey etmeden, konuyu çok da dolandırmadan Kur'an ayetlerinde insan neden şirk koşar? İnsan neden Allah'ın bir ayetini görmezden gelme gereği duyar? Allah-u Teala bizleri yaratırken bizim hamurumuza işte sevgi, nefret, kıskançlık, işte sahip olma duygusu, nefret duygusu gibi şeyler yüklemiştir. Bunlar bizim imtihan aracımızdır. Cenab-ı Allah bunlarla bizi imtihan eder. Hani onlar boyaysa bizim organlarımızda fırçadır. Biz bu fırçalarla hayatı boyarız. Allah da bu resme not verir kıyamet günü. Peki insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini neden dışlar? Hemen ilgili ayetleri okuyalım. Şimdi Meryem suresinin 81. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Destek almak için Allah'la aralarında bir takım ilahlar edindiler. İnsanların her birisi belli bir makama gelmek, nüfus sahibi olmak, işte belli kimselerin hükmetmek isterler. Bu arzu içerisindedirler. Ama bakıyor ki adam Allah-u Teala'nın emriyle çatışma halinde. Yani Allah-u Teala'nın dediği bu, ondan istenen bu. Bu sefer ne yapıyor? Allah'tan vazgeçmiyor ama mevcut yönetimini razı etmek için onlarla bunun arasında müdebdebine beynederlik dediği gibi, hani zıp zıp ikisi arasında zıp zıp dediği gibi bir yol tutturmaya çalışıyor. Allah-u Teala
işte hocam, şu mu?
Yani hangisini razı edeyim? Evet. Bu sefer ne yapıyor? Allah'ın altında insanların üzerinde dini ya da siyasi yeni kutsallar icat edip onları memnun etmeye çalışıyor. İkinci gerekçemiz de şudur.
Yani Allah'ın altında insanların üstü. Ya ben Allah'ı dışlamadım ki. Amenna. Ya ama şimdi adım adım. Evet, devam et.
Hocam, bir makama gelmek için Allah'ın ayetlerini görmezden gelirsiniz. Tabii. O makama geldiğiniz zaman da makamınızı korumak için görmezden gelirsiniz. Tabii. Ve bir ömrü Allah'ın ayetlerini anlatmadan lanetlenmiş bir şekilde geçirir gidersiniz. Yani bu işin varacağı
o makamlar ayrıldıktan sonra bir daha gelmek için gene görmezden gelirsiniz.
Evet hocam, yani bu hastalık gibidir. Bu orada kalmayacak yani. Tabii. Bir diğer gerekçe, insan neden Allah'ın ayetlerini dışlar, görmezden gelmek ister? Ve dikkat edin, görmezden Allah'ın kendisi değildir. Allah'ın ayetleridir. Şeytan da Allah'a inanıyordu. Mekke müşrikleri de Allah'a inanıyordu. Allah'ın hiçbir nebisi ateist bir toplumda Allah var mı yok mu münakaşasına girmemiştir. Ebu Cehil'in Allah'a olan, Allah hakkındaki bilgisiyle Muhammed Aleyhisselam'ın bilgisi aynı zaten. Burada problem yok. Problem Allah'ın ayetlerine dik kafalılık yapmakta. Neden? Bir gerekçesi şu. Aşırı sevgi duyulması ve sevgi zehirlenmesi insanlara karşı, liderlerine karşı. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 165. ayet. Kimi insanlar Allah'tan önce Allah'a benzer nitelikler vererek onunla aralarına koyduklarını ilah edinirler ve onları Allah'ı sever gibi severler. İnanıp güvenenlerin Allah sevgisi daha güçlüdür. Bu yanlışı yapanlar bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve azabının istedikleri suçla bağlantısını o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke şimdiden anlasalardı. Şimdi kendine dini ya da siyasi bir lider buluyor hocam. Allah'ın emirlerinden vazgeçemiyor ama ondan da vazgeçemiyor. İkisi aynı anda çatıştığı zaman bu sefer ne yapıyor? Gelecek kaygısı.
Onu tercih ediyor.
Gelecek kaygısı, menfaat kaygısı, makam kaygısı. Bir takım kaygılar devreye giriyor. Bir takım istekler devreye giriyor. Onu tercih ediyor.
Ama Allah'a inanıyorsa, eğer gerçekten Allah'a inanıp güveniyorsa, hiç kimse onu bu Allah'ın emrinden geri çeviremiyor.
Evet hocam. Tabii. O ana kadar herkes samimi mümindir zaten. İmtihan anı gelinceye kadar herkes samimi mümindir yani. Hayır. Hiç sorun yoktur.
Yani işte iblis kendini mümin görmüyor mu?
Tabii ki hocam. Tabii. Yani. Ben Allah'tan korkarım dediğine göre sorsanız yani takvalısı olur.
Tabii.
Zümer suresinin 45. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah tek başına anılınca ahirete inanmayanların içleri daralır. Onunla aralarına koyduklarına söz edilince yüzleri güler. Sizin tek şefaatçiniz Allah'tır. Tek kaybı bilen Allah'tır. Tek veliniz Allah'tır. Tek kitap indiren Allah'tır dediği zaman adam rahatsız oluyor. Mutlaka kendi şeyhinden, kendi kutbundan, gavsından bahsetme gereği duyuyor. Hocam yani diyorsunuz ki hocam siz ahirette falan şeyhinizi kurtaracağını falan söylüyorsunuz ama böyle bir şey mümkün değil. Sizden nefret ediyor. Sizi Müslüman değilmiş gibi görmeye çalışıyor. İşte tek başına Allah anılınca rahatsız oluyor bu insan. Mutlaka onun yanında, onun altında birilerinin de olması lazım. O birileri de ara tanrıcıklar oluyor. Başka hiçbir şey olmuyor.
Bugün Müslümanların tamamı Muhammed Aleyhisselam'ı kurtarıcı olarak görmüyorlar mı ahirette?
Evet hocam, iş o noktaya geldi ki tamam, onun bir vücudu var. 60 sene yaşamış, insanlar arasında kalmış. Bir de vücudundan haricinde bir ruhsal hayatı varmış ki o ezelden beri varmış zaten. Diyanet Ansiklopedisi maalesef böyle yazıyor.
Şefaat-i uzma diyorlar. Neymiş efendim? Allah'tan daha merhametli, milleti kurtarıyormuş. Tövbe ya.
Tam dün hocam, dün Perşembe akşamıydı ya, bu kanallarda şeyler var, dini programlar. Oradan
Allah milleti korusun o programı.
Gerçekten korusun. Orada anlatıyor, şeyi anlatıyor, bir tanesi yine ağlayarak Taif olayını anlatıyor. Orada Cibril Aleyhisselam geliyor, diyor ki bak beni Allah gönderdi.
Ne olayı dedi?
Taif'te taşlanıyor ya Muhammed Aleyhisselam.
Ha, Taif'te aslında taşlanma oluyor. Evet.
Beni diyor Allah gönderdi diyor. İki dudağının arasında tamam de kanadımın ucuyla burayı öyle bir hale getireceğim ki tek bir canlı bile kalmayacak diyor. Muhammed Aleyhisselam şunu söylüyor diyor ki yok yok diyor. Bu doğru olmaz. Eğer öyle yaparsak bunların ne, burada çoluk çocuk var, masumlar var. Belki ileride bize bunların nesillerinden inanacak olan insanlar var. Benim ona gönlüm razı olmaz. Şimdi Cibril'den de Allah'tan da daha öngörülü, daha naif, daha merhametli birisi.
Ve buna İslam deniyor değil mi?
Yani Allah
işte ilah.
Allah isterse demiyor. Sen istersen.
İşte Hristiyanlara İsa'yı Tanrı yaptınız diyor. Lan siz daha aşağıda mısınız?
Yok hocam, işte açıkçası Muhammed eşittir Allah'tır. Açıkça söylüyor, saklamıyorlar ki artık yani. Şirklerini gizlemiyorlar yani. Şimdi hocam burada tek başlarına anılınca işleri daralır ifadesi bana bir şey hatırlattı. Bu İmam Şahrani'nin bir kitabı var. Tasavvufta edep kitabı. Tasavvufta edep, adab bölümünü incelediğiniz zaman hocam en edepsiz, Allah'a karşı en ahlaksız şeyleri görürsünüz. Hocam İslam dinine göre en büyük günah nedir?
Şirk.
Şirk. Peki tarikatlara göre nedir hocam? Hemen başlık atmış. Bu söz kendisine ait, bana ait değil. Şeyhe şirk koşmak.
Şeyhe şirk koşmak en büyük günah. Allah'a değil.
Ve açıklaması o şekilde geliyor. Nisa suresinin ayetini koymuş. Allah şirk koşan affetmez. O ayeti buna delil olarak şöyle söylüyor. Nasıl ki diyor Allah kendisine eş koşmasını affetmez, bir şey de kendisine eş koşmasını affetmez diyor.
Çünkü şeyh de Allah'tır.
Haşa. İnanılmaz bir şey. Eskinin müşrikleri Allah'a ortak koşarlardı hocam. Şimdinin müşrikleri Allah'ı kendini ortak kabul etmiyorlar. Öyle yani. Saplantılı bir hale gelmişler. Tabii. Devam edelim hocam. Saltanatını kaybetme korkusu. Buna Firavun örneğini çok rahat bir şekilde gösterebiliriz. Neml suresinin 12, 13 ve 14. ayetlerinde ayetlerimiz, mucizelerimiz onlara gerçeği gösterecek şekilde gelince bunlar apaçık sihirdir dediler. Mucizelerimiz karşısında içlerinde bir şüphe kalmadığı halde yanlış yaparak ve büyüklenerek onları bile bile inkar ettiler. Bak bakalım bozguncuların sonu nasıl oldu? Burada Firavun, Musa aleyhisselam ve müminleri, Harun aleyhisselamı diğer ayetlerde dikkate alınan teröristlikle suçlayıp işte siz burada ayrımcılık çıkarıyorsunuz, siz iktidarımıza göz koydunuz diyerek, halbuki kendi isteği, kendi arzusunu onlar üzerinden ifade ediyor. Diyor ki burada büyüklenerek ve zulme saparak ayetlerimizi inkar ettiler. Firavun bir iktidar kurmuş, bir saltanat kurmuş. Allah'ın ayetleriyle karşılaştığı zaman o da, hoş Musa aleyhisselam demiyor ki Mısır'ın yöneticisi ben olayım, sen tahttan in, ben senin yerine oturayım.
Güzel de ben bu itibarı kaybedersem ne olur? Her şey kaybolur.
Hocam o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Adam Allah'a teslim olmayı itibar kaybı zannediyor.
Tabii.
Bu çok korkunç bir şey. Allah'a karşı çok büyük güç aldıkları
yani. İşte kafir psikolojisi bu.
Yani Allah'ın
menfaat kaybı yani.
Boyun eğmeyi şey zannediyor, zül addediyor kendisi için. Çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor.
Evet.
O zaman şeytanlaşıyor yani. Burada hocam şunu da unutmayalım. Firavun sihirbazlarına diyor ki işte bu adamı yenin yani, mahvedin falan. Onlar da diyorlar ki peki ne var bizim için? Mahiyetimdeki yerinizi alacaksınız diyor. Şimdi burada o sihirbazların da menfaat kaygısı yine onlar o anki müşrik yapıyor o an. Daha sonra iman ediyorlar.
Sihirbazlar Allah'a karşı değil. İsa aleyhisselam Allah'ın nesi olduğunu bilmiyor ki. Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam Allah'ın nesi olduğunu bilmiyor ki, zannediyorlar ki o da bir sihirbazdır.
Ha, doğru, karşılıklı bir şey münakaşa gibi görünüyor ama yani, değil yani.
İki tane sihirbaz arasında şey olacak, yarışma olacak. Ben kazanırsam ne vereceksin? Gayet tabidir o istek.
Doğru hocam, o daha mantıklı.
Tabii.
Devam edelim. Yasin suresinin 74 ve...
O sihirbazlar bakıyorlar ki kendileri işte iplerin içerisine bir takım civa şunlar koymuşlar. Böyle güneş karşısında civanın hareketiyle ipler hareketleniyor. Millet zannediyor ki yılan. Bakıyorlar ki Musa aleyhisselamın attığı değnek kendi şeylerini yuttu. Ya bunun sihir olması mümkün değil deyip Musa aleyhisselama sihirbazlar inanıyor. Şey ne diyor? Bırakın orada makam kabul etmeyi. Firavun diyor ki ben sizin elinizi ağınızı kesecek ve asacağım. Ne diyor sihirbazlar? Kes as diyor.
Bu çok önemli bir tavır da hocam. Ya. Kes bir, as. Tam bir mümin tavrı yani.
Tam bir mümin tavrı.
O ayetleri okuyayım mı? O adamların sözlerini hakikaten yani, bunlara sihirbaz diyoruz da bunlar kadar mümin acaba kaç kişi var?
Çok kolay. Çok nadir bulunur onlar ya.
Sizin dediğiniz gibi Firavun öyle diyor. Yani işkence edeceğini söyleyince kalu len nusiraki ala ma ca'ena minel beyinati vellezi fatarana faqdi ma entekat.
Evet, manasını ver. Evet. Şimdi sen yani, ne diyorsun ki millet Arapça
evet,
biliyor.
Yani bize gelen bu açık mucizelere işte ve bizi yaratana karşı seni mi tercih edeceğiz? Yani bize bu
sen kimsin
yani, kendini sen şu an nasıl bir tercih şeyi olarak bizim karşımıza sunarsın? Biz gerçeği gördük. Onlar ben diyorlar ki ne istiyorsan yap.
Elinden gelen altına koyma.
Ya bunu hakikaten ülkenin en muktedir adamına söylüyorlar.
Herkes toplandığı bir yer.
Ve toplandığı bir yerde. Bir dakika öncesinde de bu adam elinizi ayağınızı çaprazlama keseceğim diyor.
Ve kime? Sizi benim en yakınlarım yapacağım demiş. Evet. Yani tam size devlette çok önemli bir makam vereceğim demiş. Senin makamın kaç para eder ya?
Hocam bunu söylüyorlar. Sizin dediğiniz inneme takdi hazihil hayatet dünya. Senin hükmün sadece burada geçer. Ötede?
Hadi buyur. Bakın şey de orada Firavun da ahirette ne diye sormuyor. O da biliyor ahireti. Evet.
Devamında da inna amennâ bi rabbina liyagfira lenâ hatayâna diyorlar. Yani biz Allah'a iman ettik. İnşallah bugüne kadar yaptığımız hatalarımız da affeder.
Ne kadar? Tam bir teslimiyet.
Evet, devam. Hocam, insanları Allah'ın ayetlerini görmekten alıkoyan bir şey de, daha doğrusu insan kendi kendini alıkoyuyor. Hiçbir şey alıkoymaz da. Yasin suresinde belirtildiği üzere belki kendilerine yardım edilir diye Allah ile birlikte tanrılar edindiler. Oysa bunlara yardım etmeye gücü yetmez ama onlar bunlar için hazır askerdirler. Yani insan çok enteresan bir şey. Mutlaka olağanüstü bir güçlere sahip bir evliyadır, bir velidir. Bir şey buluyor kendine. Devam edelim hocam. Allah'a yakınlaşma isteğiyle insan sapıtır mı? لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى diyor işte Zümer Suresi 3. ayette. İşte siz bunlara niçin kulluk ediyorsunuz? Niçin boyun eğiyorsunuz? Sırf bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye biz böyle hareket ediyoruz derler. Ahkaf suresinin 28. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kendilerini daha yakın görerek Allah ile aralarına koydukları ilahları onlara yardım etseydi ya ama hiçbir ortaya çıkmadı. Başlarına gelen yanlış yollarının ve yaptıkları iftiralarının sonucuydu. Yani bu Allah'ın helak nedeni saydığı, cezalandıracağım dediği şeyi müşrikler iftiharla iman görevi olarak yapıyorlar. Ahirette yardım beklentisi. Bu şefaati uzman konusunda ister istemez geliyoruz hocam. Zümer suresinin 19. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki ateşe düşecek olanı sen mi kurtaracaksın? Ateşte olanı sen mi çıkartacaksın? Diyor. Şefaatin tamamı Allah'a aittir diyor. Ama müşrikler de şöyle diyorlar. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.
Bugün ben Müslüman diyenler Muhammed Aleyhisselam'a şefaatçi, bizim şefaatçimiz sözünde ittifak etmiyorlar mı? Bütün mezhepler ittifak etmemiş mi?
Artık hocam gelenekselleşmiş. Mesela camilere gidiyorsun. Şefiyena Muhammed. Öyledir.
Ya hiç bu şeyde salatü selam okuyorlar şeyde bu minarelerden. Yani gerçekten böyle insan çıldırıyor ama ne yapacaksın? Onların, yani böyle bir şey sanki Allah salatü selam okumayı emretmiş. İslam aleminin tamamı gerçekten burada inanılır gibi değil yani. Tam bir yanlış yolda.
Hocam,
ya sen Resulullah'ın yolundan gideceksin. O kadar sana emredilen o. Çıkıp da öyle şey, musikiyle assalatu vesselamu aleyke demenin bir anlamı yok. O yoldan gidiyor musun? Asıl mesele o.
Hocam evet. İnsanların en fazla ibret alması, kalbinin titremesi gerekenler ölüm anıdır. Sela okuruz, ölümü haber verir. Yani geldiğimizde böyle gelmiş. Orada bile seyyidel evveline vel ahirin senedene ve Mevlana sayı Muhammed Aleyhisselam yarı tanrı haline getiriyoruz.
Tam bir tanrı.
Korkunç bir şey.
Söylediğiniz o salaları verdikten sonra yatsı namazını da topyekün vakit geçtikten sonra kılıyorlar yani.
Tabii. Yani bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tutmuş işte Avrupa Fetva Komisyonu ile karar almış. Onu da inşallah dergimizin yeni sayısında onunla ilgili bir yazımız çıkacak. Aldıkları karar %100 Kur'an'a aykırı, %100 hadislere aykırı, %100 mezheplere aykırı. Bir tane cümlecik yok doğru. Ve astronomiye aykırı. Tek şeyleri kurum arkasına devlet almışlar. Tamam. Hadi
tam,
bakalım.
Tam oranın ayeti geldi hocam.
Hadi bakalım. Evet oku bakalım.
İşte hocam peki niye böyle oluyor? Mesela orada şimdi bu oruç ayetlerini de etkileyecek. Yakında Ramazan ayı geldiği zaman insanlar yine fazla fazla oruç tutacaklar. İlaçlarını alamayacak. Tutabilecek olan adam da tutmayacak bu sefer. Oraya
öyle,
dönüşecek.
Öyle zaten. Evet.
Peki hocam niye böyle oluyor? Onu İbrahim Aleyhisselam bize anlatıyor. Ankebut suresinin 25. ayetinde şöyle diyor. İbrahim dedi ki sizin bu putlara tutunmanız sadece aranızda kaynaşma vesilesi olsun diyedir. Bu kurumu, bu muhabbeti bir ayakta tutalım. Makamımızı, mevkimi, birbirimize bir alışverişimiz var. Bir dostluğumuz var. Bu ayakta kalsın diyedir. Kıyamet günü biriniz diğerinizi görmek dahi istemeyecek. Birbirinizi lanetleyeceksiniz, dışlayacaksınız. Sığınacağınız o ateş olacaktır. Size yardım eden de olmayacaktır.
Evet.
Allah'ın ayetlerine karşı bir ittifak kurulmuş. Cenab-ı Allah böyle söylüyor ama karşı taraf Allah'ın dediği olmasın diye, yani hocam bir mealden kelime çıkartılır mı ya, aman anlaşılmasın diye.
Ya işte tabii Diyanet baktı yani olmuyor. Bakara 187. ayetin mealinden
size göre
kısmını çıkardı.
Ya sen kimsin, neye göre çıkarıyorsun sen?
Ya kardeşim, dünyada orucu sadece ben tutabilirim. Tek kişi ben namaz kılabilirim. Ya öyle olması lazım ki ben gözlerimle 5 vakit namazı kutup noktasında da tespit edebileyim. Ya ne oluyor siz kendi kendinize?
Din uydurma.
Kurum ne demek? İslam'da kurum diye bir şey var mı? Biraz daha şey yapalım.
Evet hocam. Benim söylediklerim bu kadardı zaten. Tamam. Neticelendi. Yani sonuç itibariyle insanlar menfaatleri icabınca herhangi bir gerekçe Allah'ın ayetlerini görmezden gelebilirler. Buna bir herhalde bir örnek dinleyeceğiz hocam.
Ortak nokta menfaat. Bitti.
Öyle.
Evet, bunun bir örneği olarak bu faizle alakalı şu an çok gündemde neyin faiz olduğu, neyin olmadığı, işte sürekli insanlar bunu konuşuyorlar. Şimdi bizim mezheplerimizin faiz tanımları var. Faizi nasıl tanımlamışlar ve bu tanımlar üzerinden yüründüğünde gerçekten de işte Kur'an'a göre hareket edilmiş olur mu? Yoksa tam da şu anki piyasada zaten mevcut olan koşulların devamı mı gerekir? Yani işte Kur'an'dan niçin uzaklaşıyor insanlar? Bunun sebebi bir örneği. Şimdi mesela Hanefi mezhebi faizi şöyle tanımlıyor. Faiz, mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır.
Bir de oku bakalım, kimse bir şey anlıyor mu?
Faiz, mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır.
Mübadeleli akitlerde. Ondan sonra da zaten o karşılıksız fazlalık ağırlık ve keyil ve vezindir.
Öyle, evet, yani, aynen öyle.
Ağırlık ayarla tespit edilirdir. İşte evet. Cins birliği, bilmem ne, kadir birliği falan. Ondan mesela peki diğer mezhepler nasıl tarif ediyor?
Mesela bir de Şafii mezhebinin tanımına bakalım. Şöyle tanımlıyorlar. Faiz, belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerden her ikisi yahut biri veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir.
Bundan ne anlarsın? Mesela Şafii mezhebine göre altın ve gümüş dışında para olmaz. Dolayısıyla bugünkü kağıt paralarla istediğin gibi faizcilik yap, o şey yapma. Ama sadece borç vermeyeceksin, satacaksın. Borç verirsen, dersen ki ben sana $1000 borç verdim, işte bana bir ay sonra $1001 getireceksin, o faiz olur. Çünkü borç ver. Ama desen ki şu $1000 sana bir ay sonra $1001 vermek üzere sattım, o caiz olur. Ya nereden çıkarıyor? Hanefi mezhebinde de durum aynı değildir ama Hanefi mezhebinde burada cins birliği demez de der ki işte dolarla euroyu. Sen adama $1000 şimdi şey ver, $1000 diyelim bir sene sonraki 2000 euroya karşılık ver, hiç faiz olmaz.
Evet. Şimdi Maliki ve Hanbeli mezheplerin de tanımları var.
Aynı.
Aşağı yukarı aynı tanımlar, ufak tefek farklar. Şimdi tüm bu 4 mezheplerin tanımlarıyla alakalı ortak tenkit yazmışsınız siz. Ben onu hemen kısaca okuyacağım. Tamam, oku. Yani 4 mezhebe göre hareket edildiği ortaya çıkan tablo nasıl olur ve bugünkü piyasadaki tablodan bir farkı olur mu?
Oku bakalım.
Bugünkü kağıt para 4 mezhebin kurduğu faiz sisteminin isabetli olmadığını bir daha vurgulamaktadır. Çünkü eğer bu mezheplere uyulacak olsa faiz yasağı kolayca aşılabilir. Zira Şafii ve Maliki mezheplerine göre altın ve gümüş paralar dışındaki paraların kendi cinsleri karşılığında peşin veya veresiye alım satımında faiz meydana gelmez. Yani 1 milyon lira ile vadeli 2 milyon satın alınabilir.
Sadece borç vermeyeceksin, evet. Satın alacağız. Evet. Borç verdim dersen faiz olur.
Hanefilere ve Hanbelilere göre kağıt para kendi cinsiyle peşin değiştirilince miktarların eşit olması gerekmez. Daha önce ifade edildiği gibi bir yıl vadeli 1 milyona ihtiyacı olan kişi önce bankadan 1 milyon 100 bin lira borç alır, sonra onu peşin 1 milyon liraya bankaya satar. Oradan ayrılırken elinde 1 milyon lirası olduğu halde bankaya 1 yıl vadeli 1 milyon 100 bin lira borcu olur. Bu işlem hem Hanefilere ve Hanbelilere göre hem de Şafii ve Malikilere göre faiz değildir.
O işlem Şia'ya göre de faiz değildir. Yani Şii mezhebi de büyük ölçüde Hanefi mezhebine benzer.
Ayrıca bu dört mezhebe göre farklı cins kağıt
yani
paralar.
Mezhep derken Caferi mezhebini kastediyorum. Yani akidede değil yani şeyde, fıkıhta. Evet.
Ayrıca bu dört mezhebe göre farklı cins kağıt paralar hiçbir kurala tabi olmadan değiştirilebilir. Mesela 1000 Amerikan dolarının bugünkü değeri kadar Türk lirası verip bir yıl vadeli 1200 Amerikan doları alınabilir. Bu işlem enflasyon baskısı altında olan bir ülkede faizli ödünç işini daha da kolaylaştırır. Dört mezhebin kabul ettiği bu görüşleri bugün içi temiz hiçbir Müslüman kabul edip uygulayamamaktadır. Çünkü akıl ve fıtrat bunu gerektirir.
Tabii. Yani bakın orada Resulullah diyor ki küllü kardin cerre nefan fuhuve riben. Yani menfaat sağlayan her borç diyor. Nasıl faizdir diyor. Faiz sadece vadeli borçta olur diyor. Ve bu sahih rivayetlerde bunlar bak bir ayet olarak da sadece ve harreme ribayı alırlar. Ve ahallallahu'l beya yok. Ve şu şeyler Allahü Teala alım satımda tıpkı faiz işlem gibidir dedikleri için bunları şeytana uyan olarak tanımlıyor. Bu mezheplerin tamamı faizi alım satımın alt başlığı yapmışlardır.
Kur'an alım satımıyla faizi ayırmışken bunların tamamı faizi alım satımın alt başlığı yapmış.
Tamam.
Evet.
Dolayısıyla bakın yani şimdi onlar öyle. Az önce söyledik. Daha işte Eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu namaz vakitleri. Ya her gün milyonlarca insanın günahına giriyorsunuz. Günahını üstleniyor ama hiç umurlarında
ya
değil.
Hocam şimdi faizin haram olduğunu ve bu sistemin mutlaka kaldırılmasını söyleyen milyonlarca insan, hadi fakihler oturun, şimdi biz bunu kabul ediyoruz denildiğinde şu anki piyasadaki şeyden farklı bir şey sistem getirebilir
hayır,
mi?
Hayır, bilemezler ki. Bakın şimdi sen öyle dedin, aklıma geldi. Bu hani biliyorsunuz işte İstanbul Müftülüğü'nde fetva yetkisini bana verdikleri zaman millet ekonomiyle ilgili sorular soruyor. Ya şu faiz biz de zannediyoruz ki mezhepler doğru şey yapıyorlar. Ya bu mezheplerin faiz anlayışını şey yapabilmek için yıllarca kaç tane toplantı yapmışımdır İstanbul çapında ve Türkiye çapında. Kaç tane toplantı yapmışımdır? Elhamdülillah Cenab-ı Hak ne diyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ الْاَنْتِيَنْ اُمْسُبُلَانَا diyor da bizim yolumuzda gayret gösterenlere kesinlikle yolumuzu gösteririz. Allah'a çok şükür Allah-u Teala lütfetti. Ve faizin ne olduğunu çok çok iyi bir şekilde öğrenmek nasip oldu. Allah'a hamdolsun. Yani bugün ister Türkiye'den gelsinler bizim sistemi düzeltiriz. Dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler. Ekonomiyi düzeltmek kadar kolay bir şey artık yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde göstermiştir.
Hocam burada yine popüler olduğu için, gündeme geldiği için ve kafası karışan Müslümanlar var. Bu yüzden belki çok tekrarladığınız ama yine sormam gerekecek. Bazıları riba başkadır, faiz başkadır. Bankadan alınan ev kredisi caizdir diye sözler söylüyorlar. Yani riba ve faizin birbirinden farklı olduğu nereye yerleştirmek lazım onu Kur'an-ı Kerim'de?
Şimdi Allahü Teala Bakara 279. ayette diyor ki: "Fe in tubtum felekum ru'usu emvalikum." Faizcilikten tevbe ederseniz ana malınız sizindir diyor. Ana mal. Şimdi bu kredi alan kişi mesela bir parayla ev aldın. Sana göre ana mal verdiğin paradır.
100 bin
karşı
lira
tarafa var. Göre ana mal
alacağı
evdir. Kadar. Ev. Evet. Bu ev veriyor. Aldın. Burada ana mal sizindir denmez. Ama ben para, çünkü aynı şey olacak. Bankadan 100 bin lira borç aldım. 101 bin lira veriyorum. 100 bin lira vereceğim. Artı 1 lira vereceğim ki fazlası olsun, değil mi?
Evet.
Yoksa evle para arasında bir fazlalık, noksanlık şey yapamazsın ki. Yani sen istediğin kadar para koy buraya, bununla bir denklik kuramazsın ki fazlalık olsun. Fazlalık şeyde olur. Riba zaten fazlalık demektir. Fazlalık borçlarda olur. Borçlanmalarda olur. Ve borçtan elde edilen gelir faiz olur. Ve onun adı ribadır. Fazlalık demektir. Dolayısıyla bankadan falan yerden ev almak üzere bankadan borç para alıyorsunuz. 100 milyon lira alıyorsun, sana 110 milyon vereceğim diyorsun. Bankayla yapmış olduğun işlem faiz işlemidir. Ama ev alırken evi satanla yaptığın işlem alışveriş işlemidir. Haram olan bankayla olan bu ilişkindir. Dolayısıyla eğer tevbe ederseniz ana malınız sizindir deyince banka ancak sizden ana malı alır. Ana malı nedir?
Sizin ondan
ancak aldığınız. Verdiği borcu alabilir. Fazlasını alırsa haram olur. Ama verdiği borcu da bugünkü enflasyonda olduğu gibi la tezlimune ve la tuzlum. Öyle alacak ki haksızlığa uğramayacak, haksızlık diyor.
Hani paranın değer kaybını da alabilir. Ha.
Mesela adam sana 22 ayar altın vermişse sen ona 21 ayar altın veremezsin. Yani değerinde verme mecburiyetindesin. Ne karşı sen zarar uğrayacaksın, ne karşı taraf uğrayacak. Dolayısıyla tabii işte bakın burada bütün mezhepleri Fatih Hoca şey yaptı. Yani Şiisi, Sünnisi olmadan mezheplerin tamamında bu konuda işin içinde çıkabilecek bir tek kişi olmaz. Yani faizi öyle bir hale getirmişlerdir ki anlamak mümkün değil.
Hocam o zaman bu faiz riba ayrımını yapanlar bunu bile bile mi yapıyor, bilmeden mi yapıyor?
Kur'an-ı Kerim'e bakıp da bak faiz riba ayrımı yapanlar bilerek yapıyorlar. Çünkü faiz kelimesi Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. Onun Arapçası ribadır. Kur'an'da namaz da yok dersen, tabi namaz kelimesi Farsçadan geçmedi. Oruç da yok diyebilirsin, oruç kelimesi de Farsçadan geçmedi. Kur'an'da patates de yok, ekmek de yok, yeme. Et diye bir kelime de yok.
Bunlar olanın da manasını değiştiriyorlar öyleyse.
Kardeşim yani bu, yani bunlar yanlış yaptıklarını kesin olarak biliyorlar. Peki, bak şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Ankara'da beni en son Diyanet'in davet etmiş olduğu bir toplantıda, ekonomiyle ilgili bir toplantı. Orada işte Bankalar Birliği'nden, bu finans kurumlarının müdürlerinden, şuradan hep böyle üst düzey kişiler gelmişler. Diyanet'in de üst düzeyleri var. İşte Türkiye'de de üst düzey hocaların hepsi orada. Onlardan bir tanesi bu sen dediğin gibi işte. Kur'an ribayı haram kılmıştır. Faizi değil falan diye başladı böyle. Ben de ona cevabını verdim orada. Sonra baş başa kaldık. Ayetleri okudum. Arapçası çok iyi. Tefsiri var. Meali var. Meseleyi anladı. Kavradı. İyi dedim elhamdülillah ne güzel. Bir hafta sonra baktım ki gazetedeki köşe yazısında hiç bir şey konuşmamıştır. Ne yapalım? Yani insanlar bir itibar peşindeyseler, menfaat peşindeyseler, mevki makam peşindeyseler, hiçbir zaman şey yapayım. Bak orada Allah'a şükür biz orada da başka yer, asla duruşumuzu bozmadığımız için ondan sonra hiçbir ilmi toplantıya bizi çağırmama konusunda bütün kuruluşlar kesin karar aldılar. Yurt içinde ve yurt dışında çağırmayın. Allah'a hamdolsun bak işte yapıyoruz işte. Cenab-ı Hak böyle bir imkan verdi. Neyse Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın. Böylece dersimiz bitmiş oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'i insanlar neden dışlıyor? Bütün bu okuduğumuz şeylerden ortaya çıktı. Sırf kendi menfaatleri için dışlıyorlar. Dışlamak için Kur'an'ın tamamını dışlamaya gerek yok. Bir tek ayeti dışladığınız zaman Allah sizi kafir sayar. Ama dışlamak için o ayeti bilmek lazım. Bile bile dışlama. Yoksa bilmeden insanlar hata yapabilirler. Allah ondan dolayı kimseyi şey yapmaz. Ama ona da uyarı yapıldıktan sonra hatasında ısrar ediyorsa o da yoldan çıkmış olur. Allah-u Teala cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Kendi dinini kendi emirlerine uygun bir şekilde yaşayan samimi müminlerden eylesin.